Şizofren. John Katzenbach. 62. ayrım. Karanlık her şeyi eşitliyordu. Çıplak eller, bıçak, tabanca eşit oluyordu. Silahlanma dengesi başta Lucy'nin tabancasını taşıyan Peter'dan tarafa ağır basmışsa bile, artık üstünlük birden fazla yönden onları bodrum katında sessizce, sinsice takip eden o adama geçmişti. Francis aklını zorluyordu. Mantığını itip ona üstün gelmeyi tehdit eden panik kayalığından aşırmaya çalışıyordu. Kendi kendine hayatımın büyük bir kısmı karanlıkta geçti. Güvende olmam lazım dedi. Aynı şeyin melek için de geçerli olabileceğinin farkındaydı. Sonra karanlık çökmeden önce ne gördün diye düşündü. Gördüğü birkaç saniyelik görüntüyü zihninde yeniden kurdu. Çıkarttığı anlam şu oldu. Melek kovalandığını sezinlemişti. Ya da arkasından izini süren adamların seslerini duymuştu. Sonra da kaçmamaya, aksine dönüp saklanmaya ve beklemeye karar vermişti. Peşinde olanların kim olduğunu saptamaya ancak yetecek kadar ışığı açık bırakmış ve sonra da ışıkları kapatmıştı. Francis kendini odayı hayalinde canlandırmaya zorladı. Melek kendisinin açtığı ve önceden birçok defa geçmiş olduğu bir yolu takip ederek gelip saldıracaktı onlara. El yordamıyla ölüm getirecek kadar yaklaşabildiği sürece ışığa ihtiyacı olmayacaktı. Francis odayı kafasında canlandırdı. Tam olarak nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı. Boynunu ileri uzattı, dinledi. Bir yandan da kendi nefes alışverişinin bas davul gibi ses çıkardığını düşündü. O kadar gürültülüydü ki her türlü başka sesin anlaşılmasını zorlaştırıyordu. Peter da saldırı altında olduklarının bilincindeydi. İçinin her zerresi saldırıya geçmesi, manevra yapması, hazırlanması, ivmeyi yakalaması için yakarıyordu. Ancak yapacak durumda değildi. Bir an karanlığın herkes için dezavantajı olduğunu düşündü. Fakat sonra öyle olmadığını anladı. Tek yaptığı Peter'ın savunmasızlığının altını çizmekti. Meleğin bıçağı olduğunu o da biliyordu. Demek ki tek mesele aralarındaki mesafeyi kapatmaktı. Onu kapana kıstırmış olan bu dünyada elindeki silah sağlayacağını sandığından çok daha küçük bir avantaj gibi görünüyordu. Sağa sola döndü. Yaklaşan panik, gerginlik ile karışınca onu zifiri karanlık kadar kesinlikle kör ediyordu. Makul insanların makul sorunlarla karşılaştıklarında makul çözümler üretebileceklerini biliyordu. Ancak bulundukları koşullar makul olmaktan uzaktı. Saldırmaya güçleri yetmediği gibi geri çekilmeye de yetmiyordu. Bulundukları konumda sabit kalamayacakları gibi hareket de edemiyorlardı. Karanlık bir kutu gibi içine almıştı onları. Francis gecenin sesleri belirginleştirdiğini düşündü. Ama sonra birden aslında belirsizleştirdiğini ve bozduğunu anladı. Kendi kendine, görmenin tek yolu duymak değil dedi. Böylece o anda gerçekten de gözlerini kapattı ve kafasını hafifçe döndürerek kaldırdı. Bütün gücüyle yoğunlaştı, itfaiyecinin silüetine varıp ötesine geçmeye ve meleğin nerede olduğunu belirlemeye çalışıyordu. Sağ taraflarına doğru 1-2 metre öteden pat diye bir ses geldi. İkisi de duymuş ve o yöne dönmüştü. Peter silahını kaldırdı, bedenindeki bütün gerilimin tetiğin üzerindeki parmağına hücum ettiğini fark etti. Ve o yöne doğru bir el ateş etti, çılgın gibi. Silahtan çıkan patlama sesi ikisini de sağır etti. Namludan çıkan alev elektrik şoku gibiydi. Kurşun karanlığı çığlık çığlığa yararak mağaramsı odanın içinde ölüm maksadıyla ancak hiçbir etkisi olmadan sekti. Francis barutun kokusunu alabiliyordu. Kurşunun çıkardığı yankı adeta kokuyu taşıyordu. Peter'ın ağır, telaşlı soluklarını duyuyordu. İtfaiyecinin alçak sesle küfür edişini dinledi. Ardından aklına tek bir dehşet verici düşünce geldi. Peter az önce yerlerini belli etmişti. Fakat daha bir şey diyemeden veya öteki yöne doğru karanlığa geri kaçamadan, neredeyse tam arkasında hemen hemen ayaklarının dibinde kısık, yabancı bir ses duydu. Daha ne olduğunu anlamadan demir bir suret arkasından patlayarak onu geçti. Sanki yere ve toprağa temas etmiyormuş gibi uçarcasına havayı yararak Peter'a çarptı. Kenara itilen Francis sertçe geriye düşerken bir şeye takılarak dengesini kaybetti. Yere kapaklanıp kafasını çarptı. Nerede olduğuna ve olaylara dair tüm algısı tek bir bulanık saniyede ortadan kayboldu. Baş döndüren bir acı ve bilinçsizlik dalgası ile mücadele ederek debelendi. Sonra 1-2 metre ötede bir yerlerde ancak görüş alanının dışında Peter ile meleğin birden birbirlerine kenetlenmiş, vücutlarını birbirine dolanmış halde, bodrumun çöpleri ve molozları arasında yılların tozu toprağı içinde yuvarlandıklarını fark etti. Francis kolunu uzattı ama ikisi de kendilerini ondan uzağa atmışlardı. Bir tek korkunç an boyunca belki elini uzatsa dokunabileceği, belki de kilometrelerce uzakta gerçekleşmekte olan gözü dönmüş boğuşmadan gelen hayvani sesler haricinde tamamen yalnız kaldı. Amherst binasında hastaların düzenini sağlamakla ve onları koğuşlarına geri yollamakla meşgul olan Bay Evans kızgındı. Ancak Napolyon tüm olan bitenin verdiği enerjiyle zorluk çıkartıyor, Seabird ve itfaiyeciden emir aldıklarını, Bayan Jones ambulans ile sağ salim götürülmeden ve Seabird ile itfaiyeci her nereye kaybolursa, oradan dönmeden kimsenin bir yere kıpırdamayacağını bıkmadan, usanmadan ısrarla tekrar ediyordu. Ufak tefek adamın bu yiğitlik gösterisi pek gerçek değildi aslında. Zira o koridorun ortasında yanında destek olarak haberci ile Bay Evans'ın karşısında duruyorken, diğer hastaların çoğu arkalarındaki boşlukta avare avare dolaşmaya başlamıştı. Koridorun aşağısında halen yatakhanelerinde kilitli olan kadınlar kaç tane korkuları varsa, cinayet, yangın, tecavüz, imdat hepsini bir ağızdan haykırıyorlardı. Gerçekte neler olduğunu anlayamadıklarından, akıllarına ne geldiyse söylüyorlardı. Çıkardıkları velvele insanın dikkatini toplamasını zorlaştırıyordu. Doktor Gulptilil iki sağlık görevlisinin üzerinde hararetle çalışmakla olduğu Lucy'nin kan içindeki bedeninin tepesine dikiliyordu. Bir tanesi nihayet bacağındaki kanamayı turnikeyle durdurmuş, diğeri de koluna plazma serumu takmayı tamamlamıştı. Lucy'nin beti benzi atmıştı. Bilinçsizliğin eşiğine gidip geliyor, konuşmaya çalışıyor. Ancak acının içinden kelimeleri seçip kurumuş dudaklarından çıkarmakta güçlük çekiyordu. Sonunda vazgeçti ve gerçekliğin ucunda gidip gelmeye bıraktı kendini. Birilerinin ona yardım etmekte olduğunun hayal meyal farkındaydı. İki sağlık görevlisi koca karının yardımıyla Lucy'yi bir sedyeye taşıyıp kaldırdılar. Gri üniformalı iki güvenlik görevlisi ne yapmaları gerektiğini bilemeden bir kenarda duruyor, talimat bekliyorlardı. Lucy dışarıya götürülürken hap yutturan Moses kardeşlere döndü. İlk içgüdüsü bağıra çağıra kendisine açıklama yapılmasında diretmek oldu. Ancak sonra uygun zamanı kollamaya karar verdi, onun yerine sadece nereye diye sordu. Koca kara öne çıktı. Beyaz bakıcı ceketi Lucy'nin kanamasını durdurmaya uğraşırken kan lekeleri içinde kalmıştı. Küçük karada da benzer izler vardı. Aşağı bodruma dedi koca kara. Seabird ve itfaiyeci peşinden gittiler. Gulptilil kafasını olumsuz anlamda salladı. Tanrım diye fısıldadı. Ama durumun çok daha ağır küfürler gerektirdiğini düşünüyordu aslında. Gösterin diye çıkıştı. Moses kardeşler başhekimi bodrum kapısına götürdü. Tünele mi girdiler diye sordu Gulptilil. Cevabı çoktan biliyordu. Koca kara başıyla onayladı. Ucunun nereye çıktığını biliyor muyuz? Küçük kara başını olumsuz anlamda salladı. Doktor Gulptilil ısıtma tünelinin karanlık çukuru boyunca birilerini takip etmeye niyeti yoktu. Derin bir nefes aldı. Lucy Jones'un yaraları son derece vahşice açılmış olmasına karşın hayatta kalacağından epeyce emindi. Mümkün tabii diye düşündü mesleki tarafsızlıkla. Fakat o an genç kadına ne olacağı çok umurunda değildi. Ancak başhekim o gece başka birinin ölmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu açıkça görebiliyordu. Bunun başını açacağı işleri tahmin etmeye çalışıyordu. Eh dedi, iç çekerek. İkisinden birisinin Williams'ı ortaya çıkacağı tahminini yürütebiliriz. Çünkü en yakın bina o. Yoksa elektrik santraline geri çıkacaktır. Yani bakmamız gereken yerler bunlar. Elbette sesli bir şekilde söylemediği şey bu istikametlerin Francis ve Peter'ın tünelden başarıyla çıkmış oldukları varsayımına dayandığıydı. Bu varsayımı yapmaya tam olarak gönüllü değildi. Peter karanlıkta gırtlak gırtlağa dövüşüyordu. Ciddi derecede yaralanmış olduğunu biliyordu. Ama ne kadar kötü olduğu anlayışının ötesindeydi. Sanki mücadele ettiği bu savaşın her bir parçası ayrı, kendine has gibiydi. Eksiksiz bir savunma oluşturabilmek için her birine tek tek yoğunlaşmayı denedi. Kolundaki bir yaranın zonklayarak kanadığını hissedebiliyordu ve üstüne çıkmış olan meleğin ağırlığının farkındaydı. O sıkı sıkı tutmakta olduğu tabanca gözden kaybolmuş, meleğin taarruzunun şiddetiyle elinden kolayca fırlayıp karanlık bir köşeye gitmişti. Şimdi dövüşmek için elinde kalan şey katıksız yaşam arzusuydu. Yumruklarını hiddetle salladı, ete denk gelmişti. Meleğin acıdan çıkardığı homurtuyu duydu. Hemen ardından bir yumruk daha attı ama tek elde edebildiği bıçağın derisini kestiği, acı vererek içeri gömüldüğü, kendi derisini açtığı hissi oldu. Peter hayatta kalma dışında hiçbir dile ait olmayan bir haykırış koyverdi ve elinden geldiğince şiddetle tekme attı. Onu bastırmakta olan katille mücadele ettiği kadar gölgeye karşı, ölüm fikrine karşı da savaşıyordu. Birbirlerine kenetlenmiş, kör ve kayıp iki adam birbirlerini öldürmenin bir yolunu aradılar. Adil bir dövüş değildi çünkü melek bıçağı defalarca hızla saplayarak Peter'ın vücuduna etki ediyordu. İtfaiyeci ard arda gelen darbelerle yavaş yavaş dilimleneceğini düşünüyordu. Kollarını kaldırıp darbe ardına darbe savuruyor, tekmeliyor, anın mutlak siyahlığında savunmasız bir nokta bulmaya çalışıyordu. Meleğin nefesini, adamın gücünü hissedebiliyordu. Bıçakla saplantının ölümcül bileşimine rakip olmayacağını düşündü. Yine de azimle tırmalayarak, pençeleyerek dövüştü Peter. Meleğin gözlerine ve kasıklarına, kendisini doğramakta olan bıçağı bir anlığına durdurabilecek bir şeye denk getirmeyi umuyordu. Sol elini uzatınca eli meleğin çenesine sürtündü. Aniden katilin boğazının da oralarda olduğu kafasına dank etti. Öylesine vahşice uzandı ki meleğin derisine temas eder etmez elini sıkıp onu öldürmeye çalışan adamı boğmaya başladı. Ancak aynı anda bıçağın aniden yan tarafından girip etini ve kaslarını hızla yararak midesine doğru inerek yol aldığını, dönüp yukarı çıkarak kalbini parçalamayı umduğunu hissetti. Acı gözlerini çarşaf gibi örttü. Peter tam burada karanlığın içinde şu an öleceğini düşünerek hem hıçkırdı hem de soluğu kesildi. Ölümü aramakta olan bıçağı hissedebiliyordu. Meleğin elini tutarak kaçınılmaz gibi görünen gidişi yavaşlatmaya çalıştı. Sonra birden patlamaya benzer muazzam bir güç iki adama çarptı. Melek inledi, yan devrilmişti. Peter'ın üzerindeki hakimiyeti aniden yarıya düşmüştü. Öfkeden dili tutulmuş olan katil tükürdü. Peter, Francis'in meleğin arkasından saldırmayı nasıl becerdiğini bilmiyordu ama yapmıştı işte. Genç adam şimdi de katilin sırtına sarılmış, hiddetle kendi ellerini meleğin boğazına geçirmeye uğraşıyordu. Francis, tiz, ürkütücü, tüm korkularını ve şüphelerini muazzam bir şarkı halinde birleştiren bir savaş narası atıyordu. Şu saniyeye kadar tüm hayatı boyunca hiç karşı koymamıştı. Daha önemli olan bir şey için savaş vermemiş, gerçek bir riske girmemiş, o anın ya elinden gelenin en iyisini yapacağı ya da yaşayacağı son an olacağını idrak etmemişti. Böylece elinde kalan umudu son kırıntısına kadar kavgasına kattı. Yumruklarını meleğin sırtına ve kafasına indiriyordu, ardından katili geri çekelemek, Peter'ın üzerinden kaldırmak için onunla boğuşmaya başladı. Sahip olduğu ne kadar kas varsa pekiştirmek için deliliğini son raddesine kadar kullandı. Yaşadığı gelmiş geçmiş bir korkunun ve reddedilmenin mücadelesini kamçılamasına izin verdi. Sahip olup olabileceği tek arkadaş olduğunu düşündüğü kişiyi ne kabusun ne de katilin ondan çalmasına izin vermeye razı gelmeyerek çaresizlikten doğan bir azimle meleği sıkıca tuttu. Melek sarsılıp kıvranarak müthiş bir şekilde karşı koyuyordu. Biri yaralı, diğeri hiç şüphesiz korkudan çılgına dönmüş. Ama daha büyük bir şeyin etkisinde iki adam arasında sıkışıp kalmıştı. Tereddütteydi. Hangisiyle dövüşeceğinden emin değildi. Önce ilk dövüşü bitirip ikincisine sonra mı dönmeyi denese karar veremiyordu. Zaten bu da Francis'in üstüne yağdırdığı darbelerin altında giderek imkansız görünüyordu. Derken Francis birden meleğin kolunu yakalayıp onu geriye doğru çevirince alta düştü. Bu ani değişiklik meleğin Peter'ın yan tarafına saplı bıçağı yapmakta olduğu basıncı gevşetti ve itfaiyeci içinde gizli bir yerden boşalmış gibi gelen bir kuvvet birikimini kullanırmışçasına iki eliyle birden meleğin eline yapışarak bıçağın ağzındaki kuvveti etkisiz hale getirdi. Ölüme gidişini durdurdu. Francis gücünün daha ne kadar yeteceğini bilmiyordu. Meleğin birçok yönden daha kuvvetli olduğunu biliyordu ve eğer ona karşı bir şansı olacaksa bunu doğru anda kullanmalıydı. En başından itibaren dolu kullanmalıydı. Melek tüm dikkatini ona çevirmeden önce yapmalıydı. Asılabildiğince kuvvetle asıldı. Peter'ı meleğin suretinin altından çıkartma arzusuyla içinde var olan tüm gücü kullanıyordu. Sonra şaşkınlıkla kısmen de olsa başarılı olduğunu gördü. Melek geriye döndü, dengesini kaybetmişti ve daha da geriye düştü. Böylece bu sefer Francis sırtüstü bedenin altına kıstırmıştı. Francis bacaklarını katile dolamaya çalıştı. Melek Francis'in pençesinden kurtulmanın bir yolunu bulmaya uğraşırken, kobrayı ısıran firavun faresi gibi ölümcül bir kararlılıkla asıldı. Üç beden bu bir saniyelik karşılıkta birbirlerine dolandı. Peter yan tarafında saplı duran bıçağın boşta olduğunu gördü. Elini kabzaya doladı, kıpkızıl acıyla bağırarak vücudundan çıkarttı bıçağı. Sanki kalbinin her atışında canı da peşinden bıçağı takip ediyormuş gibi hissediyordu. Peter geriye kalan kuvvetinin her bir kırıntısını toplayarak bıçağı kavrayıp ileri savurdu. Büyük ihtimalle öldürmüş olduğunu düşündüğü adamı ararken, Francis'i öldürmüş olmamayı umuyordu. Bıçağın ucu ete değdiği anda Peter tüm ağırlığını arkasına koydu çünkü bunun sahip olduğu tek fırsat olduğunu biliyordu. Sadece biraz şansı olduğunu umabiliyordu. Francis'in kalan son gücüyle sıkıca kavramış olduğu melek aniden çığlık attı. Tiz, dünya dışı, bir sürü insana yaptığı onca kötülüğü bir araya getiren bir sesti. Ağzından patlayarak çıkmış ve duvarlara çarpıp yankılanarak karanlığı ölüm, ıstırap ve keder ile aydınlatıyordu. Kendi silahı ona ihanet etmişti. Peter bıçağı merhametsizce meleğin göğsünden içeri sokup katilin hiç ihtiyaç duyacağını sanmamış olduğu kalbine ulaştırdı. Peter bu son saldırısında elinde ne varsa hepsini kullanmaya kararlıydı. Meleğin nefesinin ölümle hırıldadığını duyana kadar tüm ağırlığını bıçağa vererek bastırmaya devam etti. Ardından geriye düştü ve sormak isteyip de soramadığı bir düzine, belki de yüzlerce soruyu düşünüp gözlerini kapatarak kendi sonunun gelmesini bekledi. Francis ise kavramış olduğu meleğin kas katı kesilip öldüğünü hissedebiliyordu. Ona çok uzun bir zaman gibi gelen, ancak muhtemelen yalnızca saniyelerle ölçülen bir süre boyunca ölü adamı tutarak öylece kaldı. Onca zamandır duyduğu sesler o an korkularını, tavsiyelerini, isteklerini ve taleplerini de alarak kaçıp gitmiş gibiydi. Sadece her yerin hala karanlık olduğunun ve dünyadaki tek arkadaşının hala nefes almakta olduğunun farkındaydı. Ama bunlar kesik, zorla alınan nefeslerdi ve Francis'in aklından bile geçirmek istemediği bir sona yaklaştırıyorlardı onu. Böylece Francis dikkatle kendini meleğin ona sarılmış bedeninden kurtardı. Peter'ın kulağına dayan diye fısıldadı ama itfaiyecinin onu gerçekten duymuş olduğunu sanmıyordu. Arkadaşının omuzlarını tutup kendisiyle birlikte çekerek, annesinin kucağından bıraktığı bir bebek gibi yavaş yavaş tereddütle zifiri karanlık bodrumda sürünmeye başladı. Bir ışık bulmaya, çıkışa ulaşmaya çalışıyor, bir yerlerden yardım bulmayı umuyordu. 62. ayrımın sonu sayfa 522, devamı 63. ayrımda.